Ayrım 20, sayfa 234. Percy'nin dirseğine uzandımsa da o bana anlamsız bir bakış fırlatıp birkaç adım uzaklaştı. Bir anlık bir bakıştı yalnızca ama bana her şeyi anlattı. Daha sonra yalan yanlış bir şeyler söyleyecek ve önemli insanlar çoğuna inanacaklardı. Oysa ben farkı biliyordum. Percy önem verdiği bir şeyi yaparken iyi bir öğrenciydi. Bunu provalarda görmüştük ve Jack Van Hey tuzlu suya batırılmış süngerin nasıl elektriği ilettiğini, akımı beyni elektrikli bir kurşun gibi aktardığını anlatırken çok dikkatle dinlemişti. Ah evet, Percy ne yaptığını çok iyi biliyordu. Sanırım sonradan bunun nereye varacağını bilmediğini söylediğinde ona inandım. Ama bu bir iyi niyet belirtisi sayılmaz bile, değil mi? Hiç sanmıyorum. Yine de müdür yardımcısının ve tüm tanıkların önünde Jack Van Hey şalteri indirmemesi için bağırmaktan başka yapabileceğim hiçbir şey yoktu. 5 saniye daha olsaydı sanırım bunu yapardım. Ama Percy bana 5 saniye daha vermedi. Elektrikli sandalyedeki soluk soluğa, dehşet içindeki adama ''Tanrı ruhunu acısın.'' dedi ve onun arkasında Harry ile Jack'in ta kafesin gerisinde durdukları yere baktı. Jack'in eli üstünde Mabel'in saç kurutma makinesi yazan şalterin üzerindeydi. Doktor her zamanki gibi sessiz ve silik, gözlerini ayaklarının arasında duran siyah çantaya dikmiş, pencerenin sağ tarafında duruyordu. ''İkiye getir.'' İlk başta her zamanki gibiydi. Homurtu normalde olduğundan pek fazla değildi. Ve kasları kasılırken Del'in bedeninin bilinçsizce öne doğru atılması da olağandı. Sonra birden ortalık karıştı. Homurdu düzensizleşti ve dalgalanmaya başladı. Bir de sanki telefon hışırdatılıyormuş gibi bir ses duyuldu. Başlığın kenarlarından çıkan mavi dumanları görene dek ne olduğunu anlayamadım. Yanık saç ve organik sünger kokusuna benzer bir koku duydum. Başlığın tepesinden kablonun girdiği yerden de dumanlar fışkırıyor, sanki Kızılderili çadırının tepesinde tüten duman gibi görünüyordu. Deleko elektrikli iskemlede kıvranıp sıçramaya başladı. Maskeyle örtülü yüzü bir şeyi şiddetle reddediyormuş gibi sağa sola savruluyordu. Ayakları yere kelepçelerin engellediği kısa darbeler vurmaya başladı. Tepede yine gök gürledi ve yağmur daha da hızlandı. Dan Stanton'a baktım. O da deli gibi bakınıyordu. Başlığın altından ateşte patlayan çam kuzalağı gibi boğuk bir pop sesi geldi. Şimdi maskenin içinden de küçük halkalar halinde dumanların tüttüğünü görebiliyordum. Şatir odasıyla aramızdaki kafese doğru fırladım. Ama daha ağzımı açamadan bunu soğul dirseğimi kavradı. Oradaki sinirlerimi karıncalandıracak kadar sıkı tutuyordu. Kireç gibi bembeyaz kesilmişti ama paniğe kapılmamıştı. Kapılmaya yakın bile değildi. Alçak bir sesle ''Sakın Jack'e durmasını söyleme.'' dedi. ''Ne yaparsan yap onu söyleme. Durmak için çok geç artık.'' Dal bağırmaya başladığında tanıklar önce onu duymadılar. Teneke dama düşen yağmurun sesi uğultu halini almıştı ve gök gürültüsü de neredeyse hiç ara vermiyordu. Ama platformda bulunan bizler onu çok iyi duyduk. Tüten maskenin altından acı içinde boğuk çığlıklar geliyordu. Tıpkı biçer döverin dişlilerine yakalanıp parçalanan bir hayvanın çıkarabileceği türden seslerdi bunlar. Başlıktan artık kontrolden çıkmış radyo paraziti gibi sesler geliyordu. Deleko inat krizine tutulmuş bir çocuk gibi iskemlede ileri geri sallanmaya başladı. Platform sarsılıyor, onu tutan deri kayışlar kopacakmışçasına geriliyordu. Akım da bir o yana bir bu yana kıvranmasına yol açıyordu. Ve sağ kolunun ya kırılma ya da yerinden çıkma çatırdasını duydum. Sanki birisi çekiçle tahtaya vuruyormuş gibi bir sesti bu. Tepinen bacaklarının arasındaki gölge gibi görünen kasıklarındaki leke koyulaştı. Sonra tıpkı bir fare gibi ince ve tiz, korkunç sesler çıkarmaya başladı. Yağmurun gürültüsünü bile bastırıyordu. Birisi ona neler oluyor diye bağırdı. Kelepçeler tutacak mı? Tanrım ne koku püf! Sonra kadınlardan biri bu normal mi diye sordu. Deloko ileri fırladı, geri düştü. İleri fırladı, geri düştü. Percy dehşet içinde ağız bir karış açılmış ona bakıyordu. Bir şeyler beklemişti, orası kesin ama bunu değil. Deluco'nun yüzündeki maske tutuştu. Artık pişen saç ve sünger kokusuna yanık et kokusu da karışmıştı. Brutal süngerin içinde bulunduğu kovayı yakalayıp, şimdi boştu tabii, köşedeki temizlikçilerin musluğuna doğru koştu. Van Hey kafesinin arkasından ''Elektriği kesmem gerekiyor mu Paul?'' diye seslendi. Çok sarsılmış gibiydi. ''Kesmeli, hayır.'' diye bağırdım. Önce Brutal anlamıştı ama ben de gecikmemiştim. İşi bitirmeliydik. Hayatımızın geri kalanında ne yaparsak yapalım önce şu iş geliyordu. Deleko'nun işini bitirmeliydik. ''Devam Tanrı aşkına, devam, devam, devam.'' Brutal'a döndüm. Arkamda konuşan insanların farkında bile değildim. Bazıları ayağa fırlamış, birkaçı çığlık atıyorlardı. ''Kes şunu!'' diye bağırdım Brutal'a. ''Su yok, su yok! Sen delirdin mi?'' Brutal bana doğru döndü. Uyuşmuş yüzünde bir anlama ifadesi belirdi. Elektrik verilen bir adama su atmak. Ah evet, çok akıllıca. Döndü, duvarda asılı duran kimyasal yangın söndürücüyü gördü ve onu aldı. Aferin. Maske sıyrılmış, Deluco'nun yüzünün Jean Coffin'inkinden bile daha çok karardı ortaya çıkmıştı. Artık biçimsiz birer beyaz palto olan gözleri yuvalarından fırlayıp yanaklarının üzerine düşmüştü. Kirpikleri de gitmişti ve ben bakarken göz kapakları da tutuşup yanmaya başladı. Gömleğinin açık yakasından duman tütüyordu ve elektriğin homurtusu hala sürüyor, kafamın içini dolduruyor, yankılanıyordu. Sanırım çıldıran insanların duydukları ses de buna benzer bir şeydi. Ten uyuşmuş bir halde, her nasılsa Dan'in göğsündeki alevleri elleriyle söndürebileceğini düşünerek ileri doğru bir adım attı ama onu sertçe geri çektim. Neredeyse düşüyordu. O aşamada Deluco'ya dokunmak çıplak elektriğe dokunmakla eşdeğerdi. Hala arkada olup bitenleri görmek için dönüp bakmıyordum. Ama olayların çıktığı belliydi. İskemleler devriliyor, insanlar bağırıyor, kadının bir avazı çıktığı kadar ''Kesin şunu, kesin şunu, yetti artık, görmüyor musunuz?'' diye bağırıyordu. Kurt Anderson omzuma yakalayıp neler olduğunu sordu. Neden ceki kesmesini emretmiyordum. ''Çünkü yapamam.'' dedim. ''Geri dönemeyecek kadar ileri gittik, görmüyor musun? Birkaç saniye içinde bitecek zaten.'' Ama bitene dek en az 2 dakika geçti. Ömrümün en uzun 2 dakikasıydı bunlar ve sanırım büyük bölümünde Deluco kendindeydi. Bağırıyor, çırpınıyor, kıvranıyordu. Burun deliklerinden ve olgun erikler gibi koyu mor bir renk almış ağzından duman fışkırıyordu. Dili tıpkı sıcak bir ızgara gibi tütüyordu. Gömleğinin bütün düğmeleri patlamış ya da erimişti. Atleti tam olarak tutuşmamış ama kararmıştı ve tüten dumanların arasından göğsündeki kıllardan gelen yanık kokusunu alıyorduk. Arkamızda insanlar paniğe kapılmış bir sürü gibi kapıya hücum ediyorlardı. Çıkamadılar tabii. Ne de olsa kahrolası bir hapishanenin içindeydik. Deluco kızarırken kapının önüne birikip bekleştiler. Parantez. Alan Terbuk için prova yaparken ihtiyar tut, kızarıyorum şimdi demişti. Artık kızarmış bir hindiyim ben. Ve gökler gürlüyor, yağmur hışımla yağıyordu. Bir aşamada aklıma doktor geldi. Çevreme bakındım. Hala oradaydı ama siyah çantasının yanına yere yığılmıştı. Bayılmıştı. Brutal gelip yanımda durdu. Elinde yangın söndürücüyü tutuyordu. Henüz değil dedim. Biliyorum. Percy'yi arandık ve onu elektrikliğinin arkasında dona kalmış, gözleri iri iri açılmış, yumruğunun birini ağzına tıkamış halde gördük. Sonra en sonunda Deluco iskemleye yığıldı ve şekilsiz şiş yüzü bir omzuna düştü. Hala titriyordu ama bunu daha önce de görmüştük. İçinden geçen akımın etkisiydi. Başlık kafasında çarpılmıştı. Sonra çıkardığımızda kafa derisinin çoğu ve kenarlarda kalan saçları da onunla birlikte çıktı. Güçlü bir tutkalla metale yapışmış gibiydiler. 30 saniye geçip elektrikli sandalyeye yığılmış duran insan biçimli kömür yanında titremeden başka hareket görünmeyince ceket kes diye seslendim. Uğultu anında kesildi. Brutal'a başımla işaret ettim. Döndü ve yangın söndürücüyü o kadar büyük bir şiddetle Percy'nin kollarını attı ki Percy sendeleyip geri itti. Az daha platformdan aşağı düşecekti. ''Sen yap.'' dedi Brutal. ''Ne de olsa bu senin gecen, öyle değil mi?'' Percy ona hem hasta hem de öldürecekmiş gibi bir bakış fırlatıp söndürücüyü çalıştırarak pompaladı ve sandalyedeki adamın üzerine kocaman bir beyaz köpük bulutu püskürttü. Köpükler yüzüne çarparken Del'in ayağının bir kez titrediğini gördüm ve olamaz, yeniden mi başlayacağız diye düşündüm ama bir daha hareket etmedi. Anderson dönmüş panik içindeki tanıklara bağırıyor, her şeyin yolunda olduğunu, her şeyin kontrol altına alındığını, yalnızca fırtınadan kaynaklanan bir elektrik şokunun söz konusu olduğunu, kaygılanacak bir durum bulunmadığını söylüyordu. Ardından da burunlarına gelen o şeytani yanık saç, kızarmış et ve taze pişmiş bok kokusunun da Çin'in No 5 olduğunu söyleyecekti herhalde. Söndürücü biterken de doktorun stetoskobunu al dedim. Deluco artık beyazla kaplanmıştı ve ince acı bir kimyasal koku diğer bütün kokuları bastırmak üzereydi. Doktor, yani ben, doktoru boş ver, yalnızca stetoskobunu al dedim. Bitirelim şu işi, çıkaralım onu buradan. Dan başını salladı ama o anda bitirmek ve buradan çıkarmak düşüncesi pek cazip gelmişti ona, her ikimize de. Gidip doktorun çantasını karıştırmaya başladı. Doktor kıpırdanmaya başlamıştı. Demek ki en azından kalp krizi falan geçirmemişti. İyi. Ama Brutal'ın bakışlarına bakılırsa Percy'nin durumu hiç de iyi değildi. Tünele gir ve Sedney'nin yanında bekle dedim. Percy yutkundu. Paul, dinle, ben bilmiyordum. Kapa çeneni. Tünele gir ve Sedney'nin yanında bekle. Şimdi. Yutkundu. Acı çeker gibi yüzünü buruşturdu. Ve basamakların ardından tüneli açılan kapıya doğru yürüdü. Boş yangın söndürücüyü bir bebek gibi kollarında taşıyordu. Dan yanından geçip elinde stetoskopla döndü. Hemen kapıp kulaklarıma yerleştirdim. Bunu daha önce de ordudayken yapmıştım. Bisiklete binmek gibi bir şeydi. Asla unutmuyordunuz. Delokona göğsündeki köpükleri sildim. Sonra sıcak derisi altındaki etten sıyrılıverince ağzıma kadar gelen kusumu uyutmam gerekti. Tıpkı bir bilirsiniz iyi kızarmış bir hindi gibi. Tanımadığım bir ses hemen arkamda aman tanrım diyerek hıçkırdı. Hep böyle mi oluyor? Neden kimse bana söylemedi? Asla gelmezdim. Artık çok geç dostum diye düşündüm. Dan Brutal ya da orada her kim varsa şu adamı buradan çıkarın dedim. Bunları Delacon'un tüten kucağına kusmayacağımdan emin olduktan sonra söyleyebildim. Herkesi kapıdan çıkarın. Kendimi elimden geldiği kadar topladım. Sonra stetoskopun diskini Del'in göğsünde açtığım kırmızı siyah et yarasına dayadım. Hiçbir şey duymamak için dua ederek dinledim ve hiçbir şey duymadım. Ölmüş dedim Brutal'a. Tanrı'ya şükür. Evet Tanrı'ya şükür. Sen ve Dan sedyeyi alın. Onu çözüp hemen buradan çıkaralım. 5. Cesedi 12 basamaktan aşağıda bekleyen tekerlekli sedyeye indirdik. Kabusun biz onu taşırken pişmiş etlerini kemiklerinden sıyrılıp dökülüvereceğiydi. İhtiyar tutun kızarmış indisi hiç aklımdan çıkmıyordu. Ama neyse ki olmadı. Kurtan Larson yukarıda seyircileri yatıştırıyordu ya da deniyordu en azından. Böyle meşgul olması Brutal için iyi oldu. Çünkü sedyenin başında dona kalmış duran Percy'ye vurmak üzere yumruğunu kaldırdığında onu görmedi. Kolunu ben yakaladım. Bu da her ikisi için iyi oldu. Percy için iyi oldu çünkü Brutal neredeyse kafasını koparacak güçte bir darbe indirecekti. Brutal için de iyi oldu çünkü eğer o darbe inseydi işini kaybedecek hatta belki de hapishaneye düşecekti. Hayır dedim. Ne demek hayır diye hışımla sordu. Yaptığını gördükten sonra nasıl hayır diyebilirsin? Sen bana ne diyorsun? Torpilinin hala onu korumasına izin vereceğini mi? Bu yaptığından sonra mı? Evet. Brutal ağzı bir karış açık gözleri öfkesinden dolu dolu bana baka kaldı. Dinle beni Bruce. Ona vurursan büyük olasılıkla hepimiz birden gideriz. Sen, ben, Harry hatta belki Jack Van Hey bile. Bill Doş'tan başlayarak diğer herkes merdivende bir iki basamak yükselir. Ve hapishane kurulu en alttaki yerler için ekmek kuyruğundan bir iki kişi tutar. Belki sen bunu kaldırabilirsin ama parmağımla gözlerini ıslak tuğla duvarlı tüneli dikmiş bakan Dan'ı gösterdim. Gözünü bir eline almış neredeyse Percy kadar şaşkın görünüyordu. Ya da ne olacak? İki çocuğu var. Biri lisede ve biri de yeni başlıyor. Peki ne olacak diye sordu Brutal. Bu yaptığını yanına mı bırakacağız? Percy zayıf mekanik bir sesle süngerin ıslak olması gerektiğini bilmiyordum dedi. Tabii bu önceden prova ettiği hikayeydi. Ama o zaman tanık olduğumuz facia yerine yalnızca biraz acı çektirmeyi umuyordu. Prova yaparken hiç ıslak değildi. Brutal seni sersem diye Percy'ye doğru davrandı. Yine yakalayıp geri çektim. Basamaklarda ayak sesleri yankılandı. Kurt Anderson'u göreceğimden korkarak başımı kaldırdım. Ama gelen Harry Turvey'li kırdı. Yanakları kağıt gibi bembeyaz, dudakları da böğürtlen yemiş gibi mosmordu. Dikkatimi yeniden Brutal'a verdim. Tanrı aşkına Brutal. Deloko öldü. Artık hiçbir şey bunu değiştiremez ve Percy de buna değmez. Planım daha o zaman aklımda mıydı ya da düşünce zihnimde oluşmaya başlamış mıydı? Bunu hep merak etmiş olmama karşın hiçbir zaman tatmin edici bir yanıt getiremedim. Sanırım fazla önemi de yok. Çoğu şeyin önemi yok. Ama insan yine de merak ediyor. Bunu gördüm. Percy, sizler benden budalaymışım gibi söz ediyorsunuz, dedi. Hala dalgın ve sanki birisi böğrüne vurmuş gibi nefes nefese konuşuyordu ama birazcık kendine gelmişti. Sen ahman tekisin Percy, dedim. Hey sen bana. Ona vurmamak için çok büyük bir çaba gösterdim. Tünelin aşağısında tuğlalardan su damlıyor, gölgelerimiz kocaman biçimsiz duvarlarda dans ediyor. Tıpkı Poe'nun Morg Sokağı'ndaki o büyük maymunu anlatan hikayesini andırıyordu. Gök gürledi ama ses buraya boğuk geliyordu. Senden tek bir şey duymak istiyorum Percy. O da yarın bir ay için aklını istemek için verdiğin sözü tekrarlamandır. Somurtkan bir tavırla kaygılanma dedi. Sedyenin üzerindeki örtülü cesede bir baktı. Sonra başını çevirdi. Bir an için bana doğru bakıp gözlerini kırpıştırdı. Sonra yine bakışlarını kaçırdı. En iyisi bu olacak dedi Harry. Aksi halde vahşi bir Wharton'la istediğinden çok daha fazla samimi olabilirsin. Ufak bir duraksama. Bunu sağlayabiliriz. Percy bizden çekiniyordu. Büyük olasılıkla Jack Van Hey'e süngerin ne işe yaradığını ve neden hep tuzlu suya batırdığımız hakkında sorular sorduğunu öğrendiğimizde hala oralarda olursa neler yapabileceğimizden de korkuyordu. Barton'un onu nasıl yakaladığını, saçlarını karıştırıp fısıldadığını hatırladığını görebiliyordum. Cesaret edemezsiniz diye fısıldadı.
Ederim, dedi Harry sakin sakin. Ve biliyor musun, paçayı da kurtarırım. Çünkü sen mahkumların yanında ne kadar dikkatsiz olduğunu gösterdin zaten, beceriksiz de. Percy yumruklarını sıktı, yanakları alal oldu. Ben beceriksiz değilim. Öylesin, dedi Dan yanımıza gelerek. Basamakların dibinde Percy'nin etrafını toplandık. Tünelden de geri kaçamazdı. Çünkü arkasında tekerlekli sedye ve eski bir çarşafın altında hala tüten ceset vardı. Az önce Delikuy'u diri diri yaktın. Eğer bu beceriksizlik değilse nedir? Percy'nin gözleri parladı. Bilmediğini öne sürerek kendini temize çıkarmayı düşünmüştü ama şimdi kendi kazdığı kuyuya düştüğünü gördü. Sonra ne diyecekti bilemiyorum. Çünkü tam o anda Kurt Anderson paldır küldür basamaklardan aşağı indi. Geldiğini duyup tehdit ediyor gibi görünmemek için Percy'nin çevresinden biraz geri çekildik. Anderson, bu olanlar da neydi diye kükredi. Aman Tanrım, yukarıda her taraf kusmuk içinde. Ya koku? Bakmış ona ihtiyar tuttu da Helike kapıyı da açtırdım. Ama o koku daha 5 yıl çıkmaz. Bahse girerim. Ve o kahrolası Warp'ın şarkı söylüyor. Onu duyabiliyorum. Brutal, müzik kulağı var mı ki Kurt? Diye sordu. Aydınlatma gazlarını nasıl fazla yoğunlaşmadan tek bir kıvılcımla ateşlemeyi başarır da elinizi yanmaktan kılpayı kurtarabilirseniz bu da öyle oldu. Bir an Bruce'a baka kaldık. Sonra hep birlikte ulumaya başladık. Tiz, isterik kahkahalarımız kasvetli tünelin duvarlarına yarasalar gibi çarptı. Gölgelerimiz dalgalanıyordu. Sonuna doğru Percy bile bize katıldı. En sonunda kahkahalar bitti ve hepimiz kendimizi biraz daha iyi hissettik. Kendimize gelmiş gibiydik. Pekala çocuklar, dedi Anderson yaşlı gözlerini mendiliyle siler ve hala ara sıra hıçkırır gibi gülerken. Neler oldu? Bir idam, dedi Brutal. İfadesiz tonu Anderson'u şaşırttı sanırım ama beni şaşırtmadı. En azından fazla değil. Brutal her zaman aceleyle düğmeleri kapatmakta başarılıydı. Başarılı bir idam. Bunun gibi bir doğru akın faciasını nasıl başarı olarak niteleyebilirsin? Tanıkların gözüne bir ay uyku girmeyecek. Allah kahretsin, o yaşlıca da herhalde 1 yıl uyuyamayacak. Brutal eliyle sedyeyi ve çarşafın altındaki bedeni işaret etti. Öldü değil mi? Tanıklara gelince çoğu yarın gece ahbaplarına ilahi adaletin yerini bulduğunu anlatacaklar. Del bir sürü insana diri diri yakmıştı ve biz de onu diri diri yaktık. Yalnızca bunu yapanın biz olduğumuzu söylemeyecekler. Bunun Tanrı'nın iradesi olduğunu, bizim aracılığımızla gerçekleştirdiğini anlatacaklar. Belki bunda gerçek payı da yok değildir. Ve en iyisini biliyor musun? Ahbapların çoğu da keşke orada olsaydık da görseydik diyecekler. Son sözleri söylerken Percy'ye nefret dolu küçümseyen bir bakış fırlattı. Harry, hem biraz rahatları kaçtıysa ne olmuş diye sordu. Bu iş için onlar gönüllü oldular. Kimse onları zorla getirmedi. Percy o robot sesiyle süngerin ıslak olması gerektiğini bilmiyordum dedi. Provalarda hiç ıslak değildi. Dan tiksintiyle ona baktı. Sana birisi kaldırmanı söylemeden önce kaç yıl tuvalet kapağının üzerine işedin diye homurdandı. Percy karşılık vermek için ağzını açtı. Ama ona çenesini kapatmasını söyledim. Her nasılsa dinledi. Anderson'a döndüm. Percy işi yüzüne gözüne bulaştırdı. Kurt, en açık ve basit anlatımıyla işin aslı bu. Bana karşı çıkması için meydan okuyarak Percy'ye döndüm. Belki gözlerimi okuduğundan ses çıkarmadı. Anderson'un aptalca bir hata olarak duyması, mahsus yaptığını duymasından iyiydi. Dahası burada tünelde söylenenlerin hiçbir önemi yoktu. Asıl önemi olan dünyadaki Percy ve Whitmore'ların asıl önem verdikleri yazılanlar ya da büyük başların önemli insanların kulağına gidenlerdi. Bu dünyanın Percy'lerin tüm aldırdığı gazetelere nasıl geçtiğiydi. Anderson kuşkuyla beşimize baktı. Dele bile baktı. Ama der bir şey söyleyemiyordu. Sanırım daha kötüsü de olabilirdi, dedi. Haklısın, dedim. Hala yaşıyor olabilirdi. Kurt gözlerini kırpıştırdı. Bu olasılığı hiç aklından geçirmemiş gibiydi. Yarın masamda tam bir rapor istiyorum, dedi. Ve hiçbiriniz benden önce Müdür Morus'a bu konuda tek bir söz etmeyeceksiniz, tamam mı? Hep birlikte başımızı salladık. Eğer müdüre Kurt Anderson'u anlatmak istiyorsa bizce sakıncası yoktu. Eğer şu kahrolası muhabirler gazetelere yazmasalar, yazmazlar dedim. Denerlerse yazı işleri müdürleri öldürür onları. Aileler için çok fazla iç karartıcı ve şiddet dolu. Yazmayı denemeyeceklerdir bile. Bu gece hepsi ürktüler. Bazen işler yolunda gitmez, hepsi bu. Onlar da bunu bizim kadar biliyorlar. Anderson bir an daha düşündü. Sonra başını salladı. Genelde hoş bir ifade taşıyan yüzünde tiksintiyle Percy'ye döndü. Sen Allah'ın belası bir adamsın, dedi ve senden hiç hoşlanmıyorum. Percy'nin şaşkın bakışları karşısında başını salladı. Eğer o ütlek dostlarına böyle dediğimi söyleyecek olursam bunu kıyamete kadar reddederim ve bu adamlar da bana tanıklık eder. Başım belada evlat. Arkasını dönüp yukarı çıkmaya başladı. Dört basamak çıkana dek bekledim. Sonra Kurt, dedim. Döndü, kaşlarını kaldırdı, hiçbir şey söylemedi. Percy için fazla kaygılanmana gerek yok dedim. En kısa zamanda Briarwitch'e transfer oluyor. Daha büyük ve daha güzel şeylere. Öyle değil mi Percy? Tayini çıkar çıkmaz diye ekledi Brutal. Ve o zamana dek de her gece rapor yazacak dedi Dan. Bu Percy'yi uyandırdı. Hapishanede ücretli rapor alabilecek kadar uzun süre çalışmamıştı. Nefretle Dan'a baktı. Sen öyle san dedi.